Ayrım 18.
Bağlantıyı artık görebiliyordu. Mutfaktaki iki genç kadın ondan çok farklıydı. Doğan mahsus mu edepsiz şakalara başvuruyordu? Feride'den bir yanıt almaya çalışıyordu. Doğa Feride'nin onu yalnız sessizliğini koruyarak değil, sözcüklerle de olduğu gibi kabul etmesini istiyor ve bekliyordu. Doğan'ın kendi cinsine yönelik tabiatını Şirin'den öğrendiğinde Feride hem şaşırmış hem şaşırmamıştı. İrkilmişti. Zira Türkiye'nin tek eşcinselinin ünlü bir şarkıcı olduğunu sanmak üzere yetiştirilmiş bir kuşaktandı. Şaşırmamıştı çünkü yıllar ve yıllar önce bir başka devranda İstanbul'da bir kız yurdunda tanık olduğu sahneden bile daha eski, belki de kişisel hayatın öncesinden gövdesine aktarılmış eskil, bir bilgi yadırgamamıştı bunu. Doğa Şirin'le konuştuğu rahatlıkla Feride'ye gönül kırıklıklarını, eş bulmakta karşılaştığı güçlükleri açabiliyor, sevgililerini erkeklere kaptırdığından yakınıyor, Feride onu sevecen bir ilgiyle yorumsuz dinliyor, yargılamıyor. Doğacığım, zamanla her şey yoluna girer. Daha öyle gençsin ki, demekle yetiniyordu. Yalnız bir gün, Doğacığım, senin durumun tek ülkede sosyalizm uygulamasını andırıyor, demişti. Feride o kadar genç olamayacağı çağlarda Doğan'ın yeniden erkeklere döneceğini mi umuyordu? Üstü kapalı bunu mu öneriyordu? Doğa bunun asla olmayacağını biliyordu ve niyeyse yaşlıca bir kadının onayına ihtiyaç duyuyordu. Sözü gene kendi meselesine getirmişti ki Feride usturuplu partiye çevirdi. Boşuna gayret. Doğa hayati birincil meselesinden ayrılamıyordu. Partide kendini gizlememişti. Zaten parti farklılıklara kucak açmamış mıydı? Doğa ortamın içtenliğine inanmış, inanmak istemiş ve canı yanmıştı. Ne çok kişi onu itip kalkmaya eltenmişti. Doğayı koruyan yalnızca Sedat'tı. Sedat abi esti, yağdı, gürledi. Feride uzak bir anımsayışa hüzünle gülümsedi. Sedat'ın öfkesini bilmez miyim diye mırıldandı mutfak dolapları, radyatör tanıktı. Doğa dürüst, çalışkan bir arkadaş. Bundan böyle kimse ne onun ne başkasının mahremiyetine burnunu sokmaya kalkışmasın. Karşısında beni bulur. Böyle biline. Diye bir güzel açladı o sözüm ona demokrat geçinenleri. Feride damdan düşer gibi sordu. Sedat'ın Kürt sorunu üstüne hazırladığı rapor ne oldu? Doğa birden toparlanamadı. Öylesine dalmıştı ki uğradığı haksızlığa. Sonra anımsadı. Fazla Kemalist bulunup rafa kaldırıldı. Ya dedi Feride. Dalgınlaşmıştı. Demek öyle. İçinde kimi doğru saptamalar vardı oysa. Dalgınlığından silkinip yeniden sordu. Peki başka birisi bir başka rapor hazırladı mı? Yo dedi Doğa. Ve Sedat'la ilgili anısını anlatmayı sürdürdü. Feride artık dinlemiyordu. Birden Doğa'nın sözünü kesti. Kuzum Doğa, partinin herhangi bir konuda, herhangi bir kesin görüşü var mı? Hiddetlenmişti. Neredeyse elindeki bıçakla parmağını doğrayacaktı. Artık partiye pek uğramayan Şirin, aman anne, boş versene, dedi. Anlamak istiyorum, diye üsteliyordu Feride. Bu partinin felsefesi nedir? Sedat, tut ki parti için öldü. Mutfağa sessiz bir yıldırım düşmüştü. Feride'nin nesi vardı? Kimi neydi suçluyordu? Gençler ciddileştiler. Vallahi Feride teyze, ben şahsen toplumun kıyısında kalmış grupların, ne bileyim eşcinsellerin, feministlerin, etnik azınlıkların, şunun bunun, Şirin yeşillerin diye ekliyordu ki Feride sabırsızca sözlerini kesti. Bir defa bu tasnifleri ben anlamıyorum. Bu saydıklarınız bir bakıma birbirinden çok farklı. Ortak zemin nedir? Tam da bunu anlatmak istiyorum Feride teyze. Bütün bu insanların bir araya gelmesiyle ya da bir arada duruşuyla kapitalizmin başka bakımlardan ise bu gruplar iç içe geçmiştir. Her kadın biraz feministtir, öyle değil mi? Bunun nesi azınlık? Ya da söz gelimi adamın biri hem eşcinsel hem ülkenin en büyük kapitalisti ise ne olacak? Onu partiye başkan mı yapacağız? Size katılıyorum. Kapitalizmin böyle çökeceğine falan inanmıyorum. Çünkü Feride ağrı çekiyormuş gibi yüzünü buruşturdu. İnsanların doğuştan getirdikleri özelliklere göre kendilerini isimlendirme heveslerini anlamıyorum. Özentiden başka bir şey değil. İnler gibi doğa değişir, dedi. Anneciğim, bir yerin mi ağrıyor? Hayır kızım, hayır. Sadece partiye sinirleniyorum. Vücut değişir, diye yineledi içinden. Değişirdi. Kimi kez usul usul, belli belirsiz, sinsice, bazen keskin ve aceleci bir neşter darbesi gibi. Çökeceğine inanmıyorum çünkü sistem bütün bu grupları teker teker bir güzel özümsüyor. Onların muhalif kimliklerinin içini boşaltıyor. Che Guevara posterlerine çeviriyor hepsini, dedi Şirin. Doğa nihayet cümlesini bitirebilmişti. Bir nefes aldı. O da Feride kadar heyecanlıydı. Sizin yaptığınız topa karşı okla savaşmak gibi bir şey. Aynen katılıyorum Feride teyze. Partiye girdim. Doğa gözlerini Feride'ye dikmişti. Çünkü seçtiğim kimliğimle, kimliğim sözcüğünü özellikle vurguladı, sakınımsız, sansürsüz var olabilmek istiyordum. Bu varoluşla yeni dünya düzenine karşı bir şeyler yapabilmek için oradaydım. Ve hala aynı nedenle oradayım. Ama olmak yetmez. Olmak tek başına bir karşı koyuş değildir. Yapabilmek gerek. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Hepsi bundan ibaret. Hayal kırıklığı içindeyim. Doğa gözlerini Feride'den çekmiyor, bekliyordu. Feride'nin ağzından tek bir cümle bekliyordu. Doğacığım, lezbiyensin ve öyle kalacaksın. Biliyorum, demesin. Onun Feride'nin kimi görüşlerine katılması gibi Feride de onun kimi düşünüşlerine hak veremez miydi? Feride gözlerini indirdi. Kusura bakmayın çocuklar. Neşenizi kaçırdım, dedi. Anneciğim, bu da böyle bir dönem işte. Herkes arayış içinde. Dünya alt üst. Feride küçük bir sesle sordu. Kamuran ne bekliyor partiden? Bence solcu bile değil. Doğa soran gözlerle Şirin'e baktı. Kamuran partide cinsel tercihini açık etmemişti. Doğan'ın karşılaştığı saygısızlıkları soğukkanlı bir dikkatle izledikten sonra sessiz kalmıştı. Doğa Feride'yi ne kadar yakın hissederse etsin, Kamuran'ın gizlediğini açıklamakta tereddütlüydü. Şirin ise arkadaşının ısrarlı bakışı karşısında hiçbir ipucu, hiçbir işaret vermeden Kamuran diye birini sanki tanımıyormuş gibi yansız, umursamaz bir tavır takınmıştı. Doğa, Kamuran da bizler gibi, solda yer almış bir aileden geliyor, diye geçiştirdi. Sessizlik. Belirsizliğin sıkıntısı çökmüştü mutfağa. Şirin, kayık tabağındaki çerkez tavuğunun üstüne isotlu zeytinyağı gezdirirken, ''Evet, görüntü nefis.'' dedi. ''Haydi buyurun sofraya.'' Bir koluyla annesini, öbürüyle Doğa'yı sarmıştı. ''Doğacığım, bir dahaki sefere sen dağıstan mantısı yaparsın, ben de bir ada yemeği. Kabak çiçeği dolması sararım. Sedat amcanın ruhu şad olur.'' dedi. Feride her şeyin yolunda gittiğine dair deminki o olağanüstü duyguyu yeniden yakalamaya çalışarak yemek masasına yürüdü. Çocukları uğurladıktan sonra Feride mutfaktaki usatlı bulaşıklara umutsuzca baktı. Şirin güya çalkalamış, makineye girebilecek denli yiyecek artıklarından arındırmıştı tabağı çanağı. Feride her zamanki gibi kızının işini beğenmedi. Sadece çerkez tavuğuna değil, tüm yemeklere bol bol isot ekmişlerdi. Gençler baharatlı seviyordu. Fena da olmamıştı. İsot rengini her yere geçirmişti. Ceviz püresinden, lahana yapraklarından, yoğurtlu etten pek iz kalmamıştı ama isota bulanan kısımlar sıyrılmamıştı. Tabaklar hafif pembe bir sıvıya batmış gibi duruyordu. Feride içini çekti. Ameliyat geçirdiği yaz boyunca Sedat bir dernek için hazırladığı Kürt raporuyla uğraşmıştı. Aynı konuda ne çok çalışmıştı. Parti için de böyle bir rapor kaleme almış, sonuçta yalnız bir kişi, Doğa. Baştan sona dikkatle okumuştu metni. Gönlüne ümit veren yalnızca Şirin'di. Yemeğin sonuna doğru şarabın da etkisiyle kızları iyice edepsizleşmişler, Feride'nin hoşgörü sınırlarını zorlamışlardı ama içi ferahlamıştı. Adı konmamış kaygıların o belirsiz basıncından kurtulmuştu. Kızların bir erkeği, birinin özlem, öbürünün tiksinti duyduğu bir organa indirgemeleri tuhaf değil miydi? Feride'nin hiçbir zaman penis denen canlı parçasıyla ilgili belirgin duyguları olmamıştı. Kimi arkadaşları iğrenirdi, bunu biliyordu. Hayır, Feride'ye o kadar itici gelmemişti organ. Ama çekici de değildi. Bu garip tarafsızlığı bu geceye, bu akşam sofrasına kadar fark edememesi garip değil miydi? Şirin'in de Doğa gibi kadınlara yöneleceği endişesini mi taşımıştı bunca zamandır ana yüreğinde? Hayır hayır, Sedat'la Feride Şirin'i yetiştirirken öz anne babaların o meşhum yanılgısına düşmemişler, kendi özlemlerini Şirin'in hayatı aracılığıyla gerçekleştirmeye kalkışmamışlardı. Şirin'e karşı işlenen hata, öz evlada yapılacak haksızlıklardan daha vahim olurdu. Feride bu suçun ağırlığının altından asla kalkamazdı. Biliyordu. Şirin genç yaşta toprağa düşmüş bir yoldaşın Sedat ve Feride'ye emanetiydi. Ülkenin emanetiydi. Gene de uzun süre bedbaht olursa mutlu zamanlarında Sevecen karakterinde en ufak belirtisine rastlanmayan bir acımasızlığın kızına hakim olabileceğinden, şakacılığının sevinç pırıltılarını yitirip yıkıcı bir alaysamaya, gerçekçilik duygusunun saldırgan bir umutsuzluğa aşınabileceğinden ürküyordu. Kızı lezbiyen olsa karşı çıkmazdı. Çıksa ne elde edebilirdi ki? Ama açıklayamadığı biçimde suçlu hissederdi kendini. Doğada yargılamadığı, yadırgamadığı durum Şirin'de gerçekleşseydi, Feride niye vicdan mahkemesine mahkum olsun? Ama olurdu. Uykusunu almalıydı. Yarın hastaneye, ölüm döşeğindeki arkadaşını yoklamaya gidecekti. Kararını vermişti. Mazi sayfaları 5. Can arkadaşlı hayat. İzgen'le ortaokuldan beri sınıf arkadaşıydık. Lise çağlarında samimiyetimiz fazla değildi. Fakültede yakınlaştık. Sana daha önce sözünü ettiğim üçlünün içinde Şirin bir yakınlaşır, bir uzaklaşırdık. Biliyorsun, üçümüz birbirimizle durmamacısına çatışırdık ve birbirimiz olmadan yapamazdık. Geriye bakınca paylaşılamayan İzgen miydi diye soruyorum kendime. Bir öğlen sonu ikimiz, İzgen'le ben, kantinde oturuyorduk. Üçüncü arkadaşımız neredeydi? Belki nişanlısıyla buluşmuştu. Gördüğümüz filmlerden konu açıldı. Daha önce sözünü ettim değil mi Şirin? Bizim yaşamımız kitaplar ve sinemadan oluşmuştu. Öğrenciliğin dışındaki yaşamımız. Üniversitelerde politik faaliyetin eli kulağındaydıysa de henüz başlamamıştı. Evlerde televizyon yoktu. Bilgisayar icat edilmişse bile bizim haberimiz olmamıştı. Çocukluğumuzda, ergenliğimizde görüp de etkilendiğimiz filmler çakışıyordu. Çıplak Maya'yı beğenmiştik. Ava Gardner oynuyordu. Goya'nın hayatı, sonra Tolstoy'un Harp ve Sulh'unu. Onda da Audrey Hepburn oynuyordu. Öyle gel geç gençlik aşklarını anlatan filmler bize göre değildi. Komedileri sevmiyorduk. 1960'ların yerli filmlerini saçma buluyorduk. Sıra kitaplara geldi. Oradan dergilere. Sadece bir iki dergi yayınlanırdı. Mesela Hayat Mecmuası. Herkes okurdu. Hayat Mecmuası'nın beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yanları çakışıyordu. O gün aramızda bir başka ortam belirdi. Sanki ikimize, yalnız ikimize ait bir alan açılmıştı önümüzde. Böyle bir omuzdaşlığı, ne bileyim kendinden gelişivermiş bir güven duygusunu İzgen'in diğer arkadaşımızla paylaştığına ihtimal vermiyordum. Onun için öbürünü bana yeğlediğinde inanılmaz yoğunluklu bir ihanete uğramışlık duygusuyla yaralanıyordum. Şimdi asla emin değilim. Kim bilir, belki onlar da bana kapalı başka birliktelikleri paylaşıyorlardı. En önce evlenen üçüncü arkadaşımızdı. Hayır, aradan filan çekilmemişti. Sorunlu bir evlilikti bu. Ve İzgen'le benim hayatımız onun dertlerini dinlemek ve araları açıldığında karı kocayı barıştırmaya uğraşmakla geçiyordu. Yalnızlığın hüznüyle bizim olmayan bir evliliğin dertlerini iç içe yaşamaya başlamıştık. Korkunçtu. Geriye bakınca saçma da aynı zamanda. Bu durum İzgen'le kader ortaklığımızı belli belirsiz de olsa alttan alta güçlendirmekteydi. İlişkimizi asıl politik gruplara ilgimiz sağlamlaştırdı. Kısa süre sonra kapatılacak olan Türkiye Öğretmenler Sendikası'na üye olmuştuk. Sonra da Öğretmenler Derneği'ne girdik. Türkiye Öğretmenler Sendikası yeni bir ufuk, yeni bir çevre, yeni bir yaşam demekti. Üçüncü arkadaşımız sola uzak duruyordu. Artık İzgen'le benim bir ikili oluşturduğumuz tartışmasızdı. Bu ikili bize yaramadı. Geriye bakınca başka bir olay daha anımsıyorum. Olay bile değil. Eş duyum sanmış birer izlenim. İzgen'le birlikte çocuğunu kaybetmiş bir öğretmen arkadaşımıza sadece bisikletten düşmüştü. 5 yaşındaydı oğlancık. Düşmüş ve başını çarpmıştı. Başsağlığına gitmiştik. Aralık ayıydı galiba. Hava erken kararıyordu. Gittiğimiz ev Emek Mahallesi'ndeydi. Dolmuşla Kızılay'a dönüyorduk. O zamanlar station arabalar Bahçeli Emek Kızılay hattında dolmuş yaparlardı. Şimdi bu kısa yolculuğu TÖS'teki faaliyetimizden daha sık ve daha canlı anımsıyorum. Belki artık politikayla etkisi kadar ilgilenmediğimdendir. Üzgündük haliyle. Acılı evde karanlık bir okyanusun kıyısındaki yüzme bilmeyen insanlar gibi kala kalmıştık. Ölen çocuğu hiç görmemiştik. Öğretmen arkadaşı, yani anneyi yakından tanımıyorduk. Acının gözlerimizin önüne serdiği yaşam parçası her şeyden daha derin, hepten bilinmezdi. Hayatın tehdit edici yüzünden ürkmüştük. Hayatı ne kadar az yaşamıştık. Deneyimsizliğimizden ürkmüştük. Doğurmak, yavruya dokunmak, onu büyütmek, doğuma kadar yol açan temas macerası, yavrudan kopmak, onu gömmek. Bütün bunlar derimize ne kadar uzak ve ne kadar yabancıydı. Üşümüş, kas katı kesilmiştik. Bilirsin, Tan Doğan'dan Kızılay'a kadar cadde dümdüz uzanır. Arabada tutuklanmış gibiydik. Yol bitmiyordu. Hava kararıyor, kararıyor. Tek tük sönük ışıklar. Enerji kısıtlaması mı vardı acaba? Peş peşe yanıyordu. Öyle olması gerekirdi. Ve Kızılay'ın daha ışıklı bir semt olması gerekirdi. Öyleydi muhakkak. Oysa biz ikimiz bambaşka bir izlenim alıyorduk. Sanki cadde lambaları peş peşe yanmıyor, birbiri ardı sıra sönüyordu. Daha ışıklı bir semte değil, kopkoyu karanlığa yollanıyorduk. Nereye gideceğimize karar veren sanki caddenin kendisiydi. Sanki taşıtta ikimizden başka kimse yoktu. Gece ve kent koyu bir sessizlik gibi yutuyordu bizi. Korna seslerini işitemiyorduk. Birlikte çekiliyor, itiliyor, birlikte gömülüyorduk. Yalıtılmıştık. Anlaşmazlıklarımızda galiba en boğucu olan, bu hiçbir zaman tümüyle silinmeyen yalıtılmışlık duygusuydu. İzge'nin çocukluğu benimki gibi bir mutluluk yanılsaması içinde geçmemişti. O kavgalı, dövüşlü bir evliliğe doğmuştu. Yetiştiği ortamda neyin ne olduğunu benden çok daha erken ve tabii çok daha acı çekerek teşhis etmişti. O da benim gibi aşk özlüyordu. Sevilmek ihtiyacındaydı. Ama korkuyordu. Benden çok daha fazla korkuyordu. Babası annesinin üstüne yürüdüğünde küçük bir köpek yavrusu gibi korkuyla yemek masasının altına saklandığını anlatmıştı bana. Erkeklerden, cinsellikten, doğurmaktan, her şeyden korkuyordu. Sedat'ın çocukluğu içimde nasıl hicran kalmışsa İzge'ninki de öyledir. Kırılgandı ve hırçındı. Çocukken ikide bir sofraya küser, kendini bir odaya kilitlermiş. Ev halkı onunla ilgilensin diye beklermiş. İlgiyi bulunca ise ters davranırmış. Uzun sözün kısası, huysuzdu. Bazen onu kucağıma almak, sallayıp uyutmak, acısını dindirmek isterdim. Hiçbir zaman uzun boylu kızamadım ona. Yürekten nefret etmedim. Onun bana duyduğu yakıcı öfkeleri, zaman zaman ilişkimizde yar gibi beliren derin nefretleri anlaşılmaz buldum. Benim tepkilerim daha çok laf anlamayan inatçı bir çocuğa duyulan kızgınlıkları andırıyordu. Kendini çirkin zannetmesinin nasıl köklü bir duygu olduğunu kavrayamadım. Vücudumda beğenmediğim uzuvlarla barışmam çok daha kolay olmuştu. Babamın tutkusu yetmişti gövdemi olduğu gibi kabul edebilmeme. İzge'nin evlendiği adam soğuk biri miydi acaba? Bilemiyorum. Evlilik mahremiyetine dair ser verir de sır vermezdi. Ama Ferhat'la benim yaşadığımız her şeyi merak etmiştir. İncitici bir tarzda sorgulardı beni. Uzun sözün kısası, ona sevgim tükendi. Geriye, İzge'ne yönelen duygu kanallarımı kaplayan bir soğukluk ve sebebini çözemediğim bayat bir suçluluk kaldı. Topluluk ruhu. Feride İzge'nin yattığı hastanede ziyarete gitmeden önce veya sonra Kamuran'la buluşurdu. Bir tatsız olayı bir güzellikle dengeli. Hayata yaklaşımı buydu. Daha doğrusu yaşı ilerledikçe böyle bir tutum benimsemeyi öğretmişti kendine. Yaz geleli beri Kamuran büyük bir hızla çalışıyordu. Yeni şiirleri tartışmak üzere, pek tartışmak denemezdi buna, Feride'nin onayını alıp özgüvenini pekiştirmesi söz konusuydu delikanlının. Şehrin serin bir köşesinde kaçıyorlardı. Feride'nin kapısında bir gece yarısı ansızın belirmesinden bir hafta sonra, kadın tam kesin umutsuzluğa kapılıyorken ses çıkmıştı delikanlıdan. Nereye gidelim? O geceye dek gönderme yok. Feride'nin almacı tutan eli titriyordu. Neredeyse yere düşürecekti. Bilmem, sen nereyi istersen. Sen nereyi istiyorsun Feride? Sen sözcüğünde hafif alayıcı bir vurgu vardı. Nereyi istiyorum acaba? Papazın bağı, deyiverdi. Bir yer söylemiş olmak için. Papazın bağını seviyor muyum? Eskiden severdim. Hangi gün, kaçta? Bunda tereddüt yok. Hastaneden önce. Yaz böyle geçti. Bir İzgen, bir Kamuran. Cebeci'deki yaşlı hastane, önce ya da sonra açık hava, çay bahçeleri, kalede veya Çankaya'da. Hep böyle oluyordu. Hep buluşmadan önce. Feride sevinçli bir heyecanla üşüyordu. Işıltılı bir sıcaklık fışkırıyordu kireç bağlamış eklemlerinden. Yumuşacık bir çeviklik. Dalga dalga güzelleşiyordu kurumaya yüz tutmuş cildi. Pürüzsüz ve taze. Sihirli bir değnek dokunmuş gibi başkalaşıyordu kadın. Sihir içindeydi. Bilinmez bir yerlerde. Büyücüsü ise Kamran. Kamran'ı düşünmüyordu. Onun bir ışık, bir ses, bir koku gibi varlığına dolduğunu hissediyordu. Hayaller kurmuyordu. Bazen içindeki o görünmez Kamran'ı bile fark etmiyordu. Yalnızca yaşıyor olmak, soluk almak, dokunmak, hareket edebilmek inanılmaz tatlılıkta bir mucize gibi Feride'yi sarmalıyor, onu doyuruyordu. Sonra buluşma saati gelip çattığında sanki görünmez bir ağ tutukluyordu vücudundan taşan o ılık ve aceleci devingenliği. Duyguları sakinleşiyordu. Mucizeleşmiş yaşamın sıradanlığını kendine anımsatmak ihtiyacıydı bu. Belki ancak böyle dayanabiliyordu mucizenin sarsıcılığına. Ve kendini yaşamın akışına bırakıyordu. Dikkati alabildiğine keskinleşmiş oluyordu. Kanıksadığı sokaklarla, yapılarla ilk kez görüyormuş gibi yeniden tanışıyordu. Tüm ömrünü geçirdiği bu kent onun için ne anlam taşıyordu? Feride'nin Ankara'ya alışılmış bakışı, aile ocağından uzaklaşan bir ergen karşısında anne babanın kapıldığı ikilemli duygular gibidir. Hem fazla tanıdıktır bu durmadan değişen kent, hem incitici ölçüde yabancı. Feride'nin beğeneceği tarzda gelişmemektedir. Hoyrat ve toydur. Tarih kaybolmuştur. Arsız beton kütlelerin ezici gölgesinde. Milli mücadelenin simge binaları küçücük kalmıştır. Küsmüş, incinmiştir duruşları. Ne Roma'nın izleri, ne Ahi Cumhuriyeti'nin yankıları. Eski yıllara göre çok daha yeşildir kent. Ama hiç belli olmaz. Salt, müteahhitler vurgun vursun diye inşa edilmiş işlevsiz hantal köprüler boğmuş, cepheleri boydan boya çığırtkan boyalara batmış ticari panalarla kaplı, iri kıyım binalar çiğnemiştir bitkilerin rengini. Feride bir takım kokular anımsar geçmiş yıllardan. O zamanın alçak gönüllü bozkır kentinin sadeliğini örten ince dokular gibi kokular. Mayıs papatyasının o diri, o taze, acımtırak raihası. Ihlamurların o rahatlatıcı, ılık tütsüsü. İğdelerden buram buram yayılan, daha eski anılarda akasyalardan bulut bulut savrulan uçu. Bütün ince dokular yırtılmıştır artık. Her yağmurda sel götürür altı üstüne gelmiş caddeleri. Kaldırımlar yumru yumru taşlarla, çukurlarla, yüzü gülmez kalabalıklarla doludur. İtişip dururlar. Caddeler öfkeli taşıtlarla tıklım tıklım. İnsan neye güvenebilir ki bu şehirde? Telefon numaraları durmadan değişir ya da iptal olur. Lokantanın biri berber oluverir. Seyahat acentesi beyaz eşya satıcısına dönüşür. Şirketler taşınır adres bırakmadan. Alacaklı, borçluyla buluşamaz bir türlü. Neyse ki kaçınılmaz ekonomik bunalım başlamıştır da tüm kenti toza bulayan inşaatlar durmuştur. Binalar bir gecede yıkılırdı. Yerine daha hantalının dikilmesi ümidiyle. Doymak bilmez saldırgan bir iştah. İnsan neye güvenebilir? Neye? Yaşıtı bir eski dost bir hastanede ölüp ölüp bir türlü ölemezken. Her hafta uğruyordu dizgene. Aralarında filizlenen yeni bir iyi niyet. Pek denemez. Böyle bir serpilme için gerekli enerji izgende yoktu. Çoklukla sessiz oturuyorlardı. Feride arkadaşının elini okşuyor, alnını kolonyalı mendille serinletiyordu. Ve sonra bitiyordu ziyaret saati.